Eylül.
Ayrım 27.
Burada bir süre daha kalmak bir zorunlukmuş gibi, bu zorunluğa katlanması büyük bir azap olduğu halde yine gitmek istiyordu. Suad'a karşı derin bir kırgınlığı, nedenini anlayamadığı bir dargınlığı vardı ve ona böyle acı çektirmekten büyük bir zevk alıyor, onun gözlerinin gitmesini istemediğini bilerek gitmeye katlanmaktan, onu öyle ezmekten hoşlanıyordu. Sonra, evet, yalnızca o kadar, yalnızca burada yemeğe kalabilecek kadar. Hiç düşünmüyor, bir kadın mutlu etmek isterse her şeyi, severse her şeyi yapar diye konumun dayanılmaz, değişemez oluşunun acısını ondan çıkarmak istiyor, bütün sorumluluğu ona yüklüyordu. Süreyya, öyle ya, Summer Palace bu. Doğrusu orası dururken, o beyaz salonda yemek varken burada kapanıp kalmak büyük fedakarlık diyordu. Sonra karanlık, kederli, sessiz duran Suad'a sordu. Değil mi? O başını bilmem ya da elbette gibi belirsiz bir işaretle oynattı. O hepsini anlıyordu. Çünkü kendisinde de o fırtınalar vardı. Her gün asıl mutluluk gelecekmiş gibi bir özdeyişle ertesi günleri beklerken, onlar sonsuz uzayıp gidiyor, acı verici hayal kırıklıklarından, elemlerden başka bir şey ele geçmediğini görmekten doğan karanlıklar onu da yıkıp harap ediyordu. Fazla olarak o kadar uğraştığı halde Necip'in de sistemleri, onun da yakınmaları, onun da acıları kendisini daha da üzüyordu. Onun gözlerinde bana sen acı veriyorsun istesen gibi bir yakınma gördükçe ne yapacağını bilemeyerek yalnızca o gözlerden bu acılı ifadeyi kovmak, yalnızca onu mutlu etmek için çalışıyor. Fakat işte acı verici fedakarlıklara karşın bunu başaramıyordu. Ah, bu aşk nasıl bir kaç saniyelik mutlulukları uzun acılarla, zalim pişmanlıklarla parçalıyordu. Ve bunun zorunlu olarak böyle süreceğini, hiçbir çare olmadığını görmek onu ne kadar eziyordu. Hayır, seni böyle ezilmiş, üzüntülü göndermek istemem, kalacaksın demek istiyordu. Fakat Necip'in gözleri kendisinden kaçıyor, rastlasa bile bunlar bir taş ruhsuzluğuyla kararıyordu. Ah, ne oluyorsun, başka ne yapayım, yemin ederim ki serbest olsam demek için ölüyordu. Bunu birçok zamandan beri ancak hissedilir, fakat şimdi görüleceği düşünülen derin bir gök gürültüsü gibi kendisinde hissediyordu. Bu sözlerle onun kadar mutlu olacağını hissediyor ama bu isteği kendisine bile, ruhuna bile itiraf edemeyerek susturmaya, öldürmeye uğraşıyordu. Fakat işte şimdi hemen ruhundan, onun bütün engellerinden kurtulup dudaklarına gelmiş oldu. Evet, serbest olsaydı. Fakat madem ki değildi, ne olacaktı? Bunu yalnızca böyle yarasız, günahsız devam ettirmek, bu aşkı bir çocuk sevgisi gibi masum bir tapınmayla beslemek mümkün değil miydi? Ah, niçin? Bir takım acı fedakarlıklara katlanıp, pişmanlıklara, azaplara, bütün karanlık ve belalara düşmek, bir hatayla üç hayatı birden harap etmek neden gerekiyordu? Çünkü önünde karanlıktan, beladan başka bir şey göremiyordu. Ah, bir parça yetinme yeteneği olsaydı, bilseydi ki kendisi de istiyor, mümkün olsa bunun için her şeyi yapacak ve bir saniye ayrılmamak için, onun mutlu ve neşeli olmasını sağlamak için o kadar çalışacaksa da bu mümkün olmuyor. Bunu görüp Necip de yetinmeyi bilse, onun sevgisinden, kalbinden emin olsaydı, ah Necip, bilsen diye inlemek istiyordu. Fakat o bilmiyordu. Hem gözleri o kadar hain, o kadar taş gibi bakıyordu ki bir süre onun kalbi hakkında acaba yanıldım mı diye soğuk bir ürpermeyle harap oldu. Fakat o daha demin yakınmamış mıydı? O da kendisi acı duyduğu, öldüğü için böyle durmuyor muydu? O zaman Suat bunun asıl nedeninin aşk olduğunu, hiç kimsede bir suç olmadığını görerek onun ne kadar hain, ne çaresiz bir yara olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor ve boynunu bükerek onun elinde ezileceğini, parçalanacağını bilmek korkusuyla harap oluyordu. Necip gitmek için kapıya dönünce Suat'ın tereddütlü bir sesle kocasına kavak için dediğini işitti. Suat da son günlerde hep gezmek, bir istek, sokak için olağan dışı bir arzu doğmuştu. Kışın gelip bastıracağından yakınarak şimdi bu fırsatlardan yararlanmak Çevreyi hiç olmazsa şimdi görmek istiyordu. Gerçekte bütün bunların kendisi için yapıldığını, kendisinin buraya sık sık gelmesine birer bahane olduğunu Necip anlayarak memnun ve mutlu oluyor. Hep kendisi için, bütünüyle kendisi için yaşayan Suad'ı böyle zamanlarda ne kadar yüceltiyordu. Şimdi yine umutsuz bir biçimde giderken bu söz onun içini ferahlattı. Üzüntülerinin karanlığında bir sevinç ışığı doğdu. Fakat böyle yavaş yavaş, gittikçe daha sıkı, daha ateşli bağlanarak bir gün bu gösteri ve bağlılığın da biteceğini ve üzüntülere düşeceğini yeniden düşününce, ne olursa olsun bu uçurumdan çıkmak için her şeyi yapmaya, ne olursa olsun yapıp kurtulmaya karar verdi. Karı koca kararlarını yarına verip kendisine baktıkları zaman, aksilik olsun diye, mümkün değil, yarın İstanbul'a gideceğim diye başını salladı. Suat kendisine sabit bir bakışla bakarak, öbür gün olmaz mı diye sordu. Necip başını çevirmek isteyerek, bakalım dedi. Ona karşı böyle gözleriyle kendisini mahvettiği, iradesini kırıp bağladığı için birden çoğalan bir öfke hissetmişti. Gözleri dumanlanarak bir hırs buğusu içinde, siz gitsenize, benim için neden kalıyorsunuz dedi. Fakat o anda pişman oldu. Onun gözlerinde o kadar derin bir acı ve sitem gördü ki birdenbire tepkiyle pişman oldu. Kendisini böyle üzgün ve hüzünlü göndermemek, öyle görmemek için ne nazik, büyük duygularını nasıl feda eden bu sevgili kadını şimdi de umutsuz bırakmak istemiyordu. Acı bir gülümsemeyle ruhunun kendisini ezen bütün acı mücadelelerini anlatıp özrünü göstermek ister gibi bakarak, "Eğer hava izin verirse belki ben de gelirim." dedi. Fakat kendisini sokakta bulduğu zaman yeniden umutsuz, ne olacak, ne olacak diye düşünmeye başladı. Yalnız kendisi için değil, onun için de düşünüyor, ikisi için bu durumun sürüp gidemeyeceğini görüp bir çare bulmak zorunluluğuyla beynini eziyordu. Onun yanında, onun nefesi içinde, onun vücudunda her şeyi unutuverecek, iradesini ezen, dayanma gücünü yıkan, kalbini heyecanlı bir ateşle yakıp çarpıntılar vererek bayıltan, hemen onu koklayıvermek, hemen elinin üzerine düşüvermek, hemen orada yerlere kapanıp ölüvermek güçsüzlüğünü duyuyordu. Gözlerine bakarken bunda kendisini bayıltan bir çekicilikle, yanındayken yalnızca bir güzel kokusuyla her şeyi unutturacak bir sihirle kendisinden geçiyordu. Bir daha ve artık kesin olarak görüyordu ki kaçmaktan başka çare yoktur. Fakat artık dönmemek üzere, artık her şeyi mahvedip bir daha dönmemek üzere kaçmak. O zaman da Suatsız yaşayamayacağını görünce bu hayatı yaşatacak, bu hayatı sürdürecek bir düzenleme yapmak çaresine başvuruyordu. Bu olanaksızlıklar içinde sonuçsuz, boşuna çırpınmaktan kudurmuş gibi yürürken birdenbire durdu. Çünkü çoktan beri duygularının seline kapılarak unuttuğu konumunu, Süreyya'yı, ona karşı görevini görmüştü. İlk defa olarak ciddi bir iş yapmaya kesinlikle karar verince, sırf mümkün olanı ve sonucu düşünen insanlar gibi olacak şeyi düşünerek, her olasılığı tartarak düşündü. Ve bu önce bir taşa şiddetle başını çarpıp sersemlemek gibi bir şey oldu. İsteklerini bir süre unutup konumunun dehşet ve ciddiliğiyle donunca, yalnız ilerisi için değil, şimdi için de ürktü. Çünkü o şimdi yine bir şey yapmış, ihanet yolunda birkaç adım atmıştı. O zaman gerçekten korktu. Kendisinden, çevreden, Süreyya'dan, özellikle Süreyya'dan. Fakat madem ki onun bir şeyden haberi yoktu ve olmayacaktı. Evet, biraz tereddütten sonra şimdiye kadar bilmediği gibi bundan sonra da bir şey bilmeyeceğini düşündü. Onun da o yaşa kadar hayatından, kitaplarından alınmış deneyimler, derslerle bu konu hakkında bir takım düşünceler ve akıl yürütmeleri, bunlardan çıkardığı sonuçlar ve ahlak felsefesi vardı. Bu kendisini birden rahatlattı. Yalnızca akıl ve deneyimlerle bunun hiç bu kadar önem verecek, hatta bu kadar düşünmenin bile bir kurala uymaktan başka bir şey olmadığını düşündü. Ve güç bulmak içinmiş gibi, hem bir suç varsa bile sırf bana ait değil ya, hiç bana ait değil diye düşündü. Sonra acı bir gülümsemeyle, zavallı Suat, seni şimdiden suçlamaya başladım diye acıdı. Fakat gerçek değil mi diye sürdürdü düşüncesini. Bu öyle bir şeydi, öyle bir günahtı ki yalnızca Suad'ın kabul edip razı olmasıyla, yalnızca Suad'ın istemesiyle oluşacaktı. Bu istek kendisinde ne kadar şiddetli olursa olsun maddi hiçbir sonuca varamazdı. Daima sonsuz ve boşuna kalırdı. Fakat yalnızca Suad'ın bilmesi ve bilerek susması onu bir kabul ve bu kabulü de ihanette ortak haline getiriyor, katılma değil asıl sorumluluğu ona yüklüyordu. Bu istek yalnız onun kabulüyle daha da tehlikeli bir hal alıyordu. O halde ve erkek ihanetiyle kendisini suçsuz görmek için o kadar dikkatli davranırken, onu da kim bilir nasıl şeylerin bu sonuca zorlayıp götürdüğünü, bu olasılığı asla düşünmüyordu. O bakışlar varken bir erkek nasıl dayanır diye düşünüyordu. O zaman yeniden o gözleri, onların sihirli bakışını, derin ve siyah çağrılarını görür gibi oluyor. Bu tekim gücünün önünde her şeyin susacağını düşünüyor. Onun için ölmek bile bir mutluluk olduktan sonra diye her şeyi göze alıyordu. Gece hep bu kararsızlıklar, ateşler içinde geçti. Sabahleyin uyanıp havayı parlak bulunca dayanılmaz bir acıyla İstanbul'a gideceğim dediği için bir gün oraya gidemeyeceği acısıyla yüreği sızladı. Niçin böyle budalaca hareket etmişti? Suat'tan başka ne istiyordu? Onun gibi bir kadının bütün hayat ve ruhunu ele geçirip büyüledikten sonra, onda o kadar bağlılık ve vefa belirtileri gördükten sonra başka ne istiyordu? Eğer bir uçurum içinde bulunuyorsa niçin bunun suçunu ona yüklemeli? O da aksine kendisiyle birlikte bu konumun sürmesi olanaksız bir durum oluşundan acı duymuyor muydu? Yeniden Suad'a, düşünmeksizin, ölçüp biçmeksizin tutkun, yine onun aşkıyla sersem, ne yapacağını bilmeyerek, gitmek isteyip gidemediğinden acılı düşünürken, aklına dün onunla birlikte gezilen yerlerden geçmek geldi. Ve bu, sanki bir zehirle onu kendisinden geçirdi. Dünkü mutlulukları birer yara oluyordu. Orada, köyün mezarlığına kadar gelmişti. Dün buranın ne kadar düzenli ve temiz olduğunu söyleşerek bir süre oyalandıklarını hatırladı. Ve orada bir ağaca dayanarak bakarken dün düşünmediği şeyi bugün düşündü. Bir gün kendisinin de ölme olasılığını. Dünyada 3 saniyelik bir konuk olduğunu, bu konukluğun böyle derin ve acı şeylerle berbat edilmesinin ne kadar yazık ve zahmete değmez sıkıntıları bulunduğunu düşünerek acı acı, ben şimdi artık toprak, çamur olanlar ömürlerinde benim gibi böyle bir mutluluğa aday olup da onu bir takım temelli ve temelsiz kuruntularla reddettilerse ne kazandılar diye söylendi. Evet, ne kazanmıştılar? İşte yapan da yapmayan da aynı toprağı, aynı çamuru oluşturduktan sonra hep bir sonuç için kesin mutlulukları tepmek cinneti neye yaramıştı? Hayatın böyle büyük fedakarlıklara, el çekmelere, ağır görev duygularına dayanıklılığı var mıydı? Buna layık mıydı? Bu yalnızca insanların, özellikle insanlığın esenlik ve rahatı için konulmuş, kesin faciaları örtbas etmek için düzenlenmiş bir kanun değil miydi? İnsanla toplumun bu mücadelesinde yine kim yenilmişti? Hala kim yenilmekteydi? Hem niçin? Hayatta binde bire nasip olmayan büyük mutlulukları böyle feda etmeli, sonu ölüm olduktan sonra niçin hayatı da böyle temelsiz kanunlar için zorla ziyan etmeliydi? Hatta insanlık, hatta doğa, insanı buna zorlayıp götürmüyor muydu? İhtiyaçların ne temelli, ne sağlam, asıl doğal olduğu için ne müthiş ve üstün bir kanun olduğunu düşünerek, dünkü korkularını boş değilse bile yararsız buluyordu.
Ayrım sonu.